podcast dinle.
İyi akşamlar efendim. Saygılarımız ve sevgilerimizi de selamlayarak söze başlayalım. Bilgi edinme sürecinin başı ve sonu ideadır dedik. İdea temel asli biçim manasına geliyor. Bunu nasıl tasavvur edelim? Burada ne diyelim? Bir ağaç. Bu tabii ağaçlardan biridir. Tam ben ifade edemedim. Edemedim. Kabiliyetsizliğimden ötürü tabii ki edemiyorum ama bir yerde de Eflatun'un ideayı ifadesi matematikledir. Matematik şekillerle. Yani bu temel biçimi matematik remizlerle, sembollerle düşünüyor. Nasıl düşündüğünü sormayın, bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilen var mı ona da emin değilim. Bu yüzden de en üst bilgi seviyesine matematiği yerleştiriyor. Daha sonra geleceğimiz akademiyada da kapısına bu yüzden geometri bilmeyen, geometri zaten şekillerin bilimidir. Tamam mı?
Hocam ama matematiğin üstünde de diyalektiği koymuyor mu en üst olarak?
Hayır, diyalektik yöntemdir. Bilgi edinme yöntemidir.
Platon'da bilim değil miydi diyalektik?
Diyalektik bilim değildir, hayır. Yok. Bir yoldur. Yoldur. Tam anlamıyla bilim zaten yok henüz Eflatun'da. Yani daha sonra Aristoteles'te geleceğimiz bilimi bilime en yakın ilim olarak görebiliriz. Her ikisi de buna episteme diyorlar. Epistemeden anladıkları farklı şeylerdir. Şimdi biz gene şu temel biçime gelelim. Ağaç denildiğinde neyi tasavvur edebiliriz? Boğuk bir biçimde, belirli bir ağacı değil. Ama heyet-i umumisiyle ağaç. İşte dediğim gibi bunu bir şekilde matematik remizlerle, geometrik daha doğrusu. Matematik de o günlerde geometriyle aritmetikten ibaretti. Cebir yoktu. Bu idea iki şekilde yansımaktadır. Gerçekliğin dünyası görünürlükler dünyasıdır. Bunu ben uydurdum. Phainomenon'un karşılığı olarak. Phainomenon tam tamına görünürlüktür. Görüngü, mörüngü filan saçma sapan şeyler uydurdular. Türkçe'de olmayan şeyler. Phainomenon görünendir. Açığa çıkandır. Türkçedeki fener sözü de mesela buradan gelir.
Tezahür olabilir mi?
Tezahür olabilir.
Tabii. Bizim fenomen dediğimiz kavram değil mi hocam?
fenomen dediğimiz burada Fransızcalaştırılmıştır. Fenomenonun fenomen, evet, Fransızcasıdır fenomen. Nedir fenomenon yahut nedir görünürlük? Olup bitenin görünmesidir. Vakanın veya vakanın görünenidir. Burada ne varsa görünüyor. İnsanda beş duyudan bahsediyoruz. En başat olanı, en tercih edilen duyu görmedir. Bu sebeple Eflatun görünürlüğü esas alıyor ve yaşadığımız dünya görünürlükler dünyasıdır. Bugün genişletebiliriz bunu, evreni görünürlükler dünyası olarak. Hatta mikroskopik var olanlar da buna girmektedir.
Yani bu oluş ve bozuluş dünyası.
O oluş bozuluş dünyası bu, burası. Bu değişmez bir dünyadır. Bir önceki konuşmamızda gene benim uydurmam lahut demiştim ya buraya. İslam tasavvufundan hareketle böyle midir, değil midir? Tabii bu belli değil. Benim yorumum. Bu değişmez. Bu değişmiyor. Ama bunun yansımaları değişiyor. Bu nedir? Varlıktır. Bu nedir? Var olandır. Günümüzde böyle bir tartışma var ya, varlık mı var olandan öncedir, yoksa var olan mı varlıktan öncedir? Varoluşçuluk çığırında dindar varoluşçular, işte mesela Kierkegaard, Søren Kierkegaard, varlığın varoluştan önce geldiğini söyler. Buna karşılık dini reddeden Jean-Paul Sartre için varlık varoluşla vücut bulur. Şimdi bunları bir tarafa bırakalım. Eflatun'da çok açık, seçiktir. Varlık var olana takaddüm eder. Önce gelir. Hiç bunda zerrece şüphe yok. Önce varlık var. İdea ve onun türevleri, ondan da bahsettik. Yani ne bileyim ben, bardaktı, kutuydu, masaydı, atom santralıydı, uçaktı. Bunların ideası yok. Bunlar insan ideasından neşet eden şeylerdir.
Doğal olması lazım değil mi ideal?
Doğal olması lazım, evet. Yani insanın yarattığı şeyler, insanı meydana getirdikleri olmaz. O insandan çıkar.
Hocam demin vaka ve vakıa
ona dedi. Geleceğim. Ha. Ona o çok önemli.
Ayrımını
ne yapacağız? Onu yapacağız. Şimdi demek ki idea görünürlükler dünyasında yansıması var. Öyle mi? Ne olarak? Var olan olarak yansıyor. Sen, sen, ben, buradaki bütün arkadaşlarımız insan ideasının görünürlükler dünyasındaki yansımalarıyız. Ha? Bunun bir başka yansıması daha var. O nerede? Dimağımızda. Bugün ne diyelim ona? Beyin diyeceğiz. Dima aslında beynin ötesi. Dima maneviyatçı bir ifadedir. Deyim tamamıyla fizyolojik, biyolojik bir olaydır, maddidir.
Bu hafızanın bulunduğu yer mi dima?
Hafıza da oradadır. Üstün akıl yürütme işlemleri de dimağdadır. Tam ayrımını biz yakın çağlara değin görmüyoruz. Dima ile beyin arasında en açık ayrımı yapan büyük Fransız filozofu René Descartes'tir. Dima ile daha sonra tabi Alman filozof Wolf'da, Leibniz'de, Kant'ta da bulacağız biz bu dima beyin ayrımını. Bugün tabi bugünkü anlayışla dima reddedilen bir olaydır. Sadece beyinden bahsedilir. İngilizce'de çok rastlanan bir deyim mind. Dima, mind. Tekrar ediyorum, Eflatun'da bu ayrım yok. Ne dedik? Bunun bir yansıması görünürlükte, öbürü de dimağımda kavram şeklindedir. Kavram şeklindedir. Kavram ideayı her yönü ve yanıyla yansıtmaz tabii. Neyle nasıl yansıtır? Görünürlükteki sınırları içinde yansıtır. Bu nasıl olur? Biz vaktiyle lahut aleminde dolanırken ideaları görmüş müydük? Görmüştük. Sonra dünyaya geliyor muyuz? Geliyoruz. Peyderpey görünürlükler dünyasında dolanırken karşılaştıklarımız bize ideayı hatırlatmaktadır. Mesela ağaç ideasını. Kendiliğinden mi olur? Hayır. Asla. Ben şunu gördüm. Vaktiyle dünyaya gelmeden önce bilmem ne aleminde de ben bununla karşılaşmıştım. Yok öyle bir şey. Bilgisiz geliyoruz dünyaya. O önceden gördüklerimiz kuvve olarak hafızamızda duruyor. Ateşlenmeyi bekliyorlar.
Perdeye aralanmasını bekliyor ya da.
O ateşleyen eğitim ve daha sonra Eflatun'un vücut vereceği, kuracağı öğrenim. Eğitim, pedeya, en önem verdiği kavramdır üstadımızın, pedeya, çocuk yetiştirme. Ne var ne yoksa bir toplumda paydeyadır, eğitimdir. Bu Eflatun'un indinde kültür anlamına da geliyor. Yani eğitimden oluşmuştur kültür. Daha önce söyledim, hatta birkaç kere söyledim. Kultura Latince'de toprak sürme, işleme, bir tarım terimidir. Paideia öyle değil. Doğrudan doğruya eğit bilim terimidir. Pedagoji, zaten pedagoji buradan geliyor. Paideia'dan geliyor.
Çocuk demek zaten.
Çocuk demektir, paidos. Çocuk eğitimi, çocuğun yetiştirilme sanatı. İslam'da da bu böyle. Kim yetiştiriyor çocuk? Doğuran anne. Onun için bir İslam toplumu ümmettir. Um'dan geliyor. Bunda hep o u'ları ü yapıyoruz ya biz. Oluyor Türkçe'de. Aslında um'dur. Umma. Arapçası ümmet diye şey yapıyor. Arapçada o sonda gelen t'yi okumuyorlar. Biz okuyoruz nedense. Buna tekabül ediyor. Eğitilmiş toplum, anne görmüş, anne görmüş. Onun için ben aklım ermiyor, kadını saymayan adamlar nasıl, neye benzerler bilmiyorum.
Ama Yunan da hiç saymıyordu hocam.
Saymıyor. Bütün Yunan değil, Atina'da sayılmıyordu. Atina'nın müddetlerinde. Ama Eflatun'un hocası, can hocası, can mürşidi, Sokrates için kadından daha değerli bir şey yoktu. Savaşçı toplumlardaki işte Eflatun da şeyde Sokrates de Eflatun da savaşçı adamlardı. Savaşçı adamlar erkekliğe vurgu yapan adamlardır. Erkek adam erkekliğine erkekliğini müdrik adam, onun bilincini yaşayan adam kadına yan bakmaz. Bu benim dehamdan gelmiyor. Bana bunu babam söylemişti bir tarihte. Belli bir olay üzerine beni bu konuda uyarmıştı ki bu ömür boyu kulağıma küpe oldu. Şimdi dönelim tekrar Pedeia'ya. Önce eğitim yoluyla, önceki hayatta gördüklerimizi hatırlıyoruz, hatırlatılıyoruz. bizi hatırlatıyorlar. Kim hatırlatıyor? Öğretmenler. Bunların başında da anne geliyor. Mürebbiye. Rab mürebbiye. Anne hatırlatıyor. Ondan sonra bu devam ediyor. Tamam mı? Karşılaşmadıklarımız da var dünyada. Karşılaşmadıklarımız var. Nedir bunlar? İdeal olaylardır. İdeal. Görünürlükleri yok. Fenomenon tarafları yok. Edep, matematik ve ilahiyat. Bunların görünürlükler dünyasında karşılığı yok. Eğitimle bunları bir yere kadar verebiliyorsun. Eğitimle. Ama toplumun en üst seviyesinde bulunan teşkilatlanmış, nihai teşkilatlanmış toplum manasındaki devlet için artık eğitim yetmiyor Eflatun'a göre. Bunun için başka bir şeye ihtiyaç doğuyor. Daha başka bir deyişle söyleyeyim. Nazari, teorik konular eğitimle verilemiyorlar. Eğitim nasıldı? Doğal yaşama yaşadığın boyunca, aman yaşadığın süre boyunca toplumundan aldıklarındır. Aldığın bilgilerdir. İnançlar ve bilgilerdir.
Pratik sahaya dair bir şey.
Aşağı yukarı. Yani görünürlüklerle sınırlıdır. Pedeya. Bunun yanında tabii edep de vardır. Terbiye dediğimiz hadise de vardır. Ama o sınırlıdır. Fazla ileri gitmez. Onun ilerlemiş halini nerede bulacağız? Felsefede ahlak olarak bulacağız. Bunlar için, bu eğitimle edinemediklerimiz için Eflatun yeni bir saha açıyor. Öğrenim. Öğrenim ancak ve ancak yüksek okulda verilebilir. Bunun başlangıç şartlarını okulda buluyoruz. Ta Sümerler'de başlayan bir gelenek okul. Okulda okutulanlar artık doğrudan hayata ilişkin şeyler değildir. Yani seni yaşatacak, doğrudan yaşatacak olaylar değildir. Eklerdir. Fazlalıklardır. Nedir bu? Ne gördük biz okulda? Sümerler'de ve daha sonra tabii devam etmiştir bu.
Okuma, yazma.
Okuma, yazma.
Basit hesap.
Basit hesaplar. Tamam. Şarkı söylüyorsun. Hikayeler öğreniyorsun. Yunanlılarda tabii mutlaka Homeros destanı var.
Dil öğreniyorsun.
Dili öğreniyorsun,
spor
evet.
Spor var Yunan'da.
O zaten çok.
Yani o da okul içinde geçiyor mu? Onu merak ettiğim için sordum yani.
Hangisi?
Spor Yunan'da.
Okulda değil. O ayrı yerde. Gümnazyum. Jimnastik diyoruz ya. Bunun aslı gümnastik. Gümnastike. Beden eğitimi. O vazgeçilmez bir şarttır. Atina'da ve Atina vari Yunan devletlerinde erkeklere mahsustur. Isparta'da kızlar da buna girerler, beden eğitimine. Bunun çok üst seviyesindedir. Burada yine yeri geldikçe eğitim var. Hayatla ilgili şeyler var. Özellikle edebe taalluk eden. Edebin toplum hayatındaki yansımalarına Türkçe'de adab-ı muaşeret diyoruz. Toplum hayatında doğrudan doğruya gözlemlediğimiz, gördüğümüz, uyguladığımız edep tavırları, duruşları, zorunlulukları adab-ı muaşerettir. Adab-ı muaşeret bütün toplumlara yaygındır. İster oba, ister aile, ister boy, ister devlet olsun. Tamam mı? Buralarda hep adab-ı muaşeret vardır. Edebin akıl süzgecinden, akıl tezgahından geçerek sistemleştirilmiş hali ahlaktır. O ancak felsefeyle ortaya çıkar. Ahlak. İşte eğitimde, okulda verilmeyen, gösterilmeyen teorik alana giren konuların okutulduğu, tedris edildiği yer yüksek okul. Şimdi
ahlakla etik aynı mıdır peki?
Aynı şeydir. Aynı şeydir. Ahlak etiğin Türkçesidir. Etike daha doğrusu ahlaka Yunancısıdır ve oradan da Avrupa dillerine intikal etmiştir. Hepsine değil. Almanca'da, Rusya'da farklı şeyler var. Latin dilleri ve Latin dillerinin kuyruğu durumunda İngilizce'ye geçer. Şimdi ne diyordum ben? Ha, okulda okutulanlar doğal yaşamamızla ilgisi kesik olaylardır. Yani yaşamamızı ayakta tutacak kaldıraçlar değildir okulda okutulanlar. Doğal olmayan fuzuliyattan olan şeyler biçimseldirler. formel. Frenkçesiyle formel. Belli bir takım kalıplara dökülerek veriliyor. Yaşanan hayat kalıpların hayatı, kalıpların işi değil. Kalıplaşmışlıklar içinde kalamazsın. Kalıplaşmanın demek ki biçimsellenmenin en üst katı felsefe bilimdir. Nasıl diyor? En üst katı budur. Biçimselleştirmenin formalizasyon. Gördüğünüz gibi doğa kendisini her bakımdan bütün biçimselleştirme çabalarına rağmen araya soku veriyor. Hastalanıyorsun, bilmem şu oluyor, bu oluyor. Böyle son derece biçimsel ortamlarda bile doğallık kendini gösteriyor.
Hocam tabiilik hep kazanıyorsa biçimselleştirme isteği ya da gereği niye var insanda bu denli o zaman?
Biçimselleştirme zamanla bir hastalık haline aldı. Eflatun da bu hastalığı görmüyoruz. Böyle bir derdi yok. Bize İnsan gerçekliğinin bütün veçelerini ortaya koymaya çalışıyor. Ve bunun içinde bu da var. Eflatun'da.
Ama bir amaç değil, değil mi?
Değil. Hemen onun arkasından gelen Aristoteles bu. Haltı yiyor diyelim. Bunu kaçınılmaz bir ülkü olarak koyuyor karşımıza.
Mutlaklaştırıyor.
Mutlaklaştırıyor ve bu mutlaklaştırma üzerinden Avrupa medeniyetlerinin yürüdüğünü görüyoruz. Bunu esas alıyorlar. Ve bunun son basamağı günümüzün çağdaş medeniyeti ve onun temel ideolojisi sermayecilik. Bu gidişin son durağı.
Bir nevi toplumsal nasları belirliyor.
Aynen o.
Toplumsal nasları belirliyor.
Nietzsche haksızlık ediyor Eflatun'a ve Sokrates'e. Onlara değin hikmet vardı diyor. Yanlış.
Onlarda da vardı.
Onlarda hem de nasıl var? Hiç kimse de olmadığı kadar Eflatun'da var.
Aristo ile birlikte gitti belki hikmet.
Onunla birlikte gitti. Nietzsche'den ziyade Gazzali haklıdır. Eflatun'u hedef seçmiyor. Hep ben Aristoteles'e haksızlık ettiğini düşünürdüm. Meşşaileri döveyim derken Eflatun'a da tokat gidiyor diye. Yok.
Yok, Aristo'ya tokat gidiyor. Eflatun'a gitmiyor.
Aristoteles'e gidiyor. Tabii tabii. Yok. Çok iyi görmüş. Dahi tabii Gazzali. muazzam bir adam. Bu işin başının Aristoteles olduğunu görüyor. Kötü mü etmiş? Ben Aristoteles'in hep yolunu tuttuğum için şimdi suyu içtiğim çanağa tüküremem.
Hocam siz bilgesiniz, siz felsefe filozoftan ziyade bilgesiniz.
Rica ederim. Neyse, bu biçimselleştirme olayının zirvesidir. Felsefe bilim. Eflatun'un bilgi öğretisi salt bilgilenmeyi amaç kılmaz. Ben bilgi istiyorum diye haykırmıyor. Bu başka bir istikamete yöneliktir. Ahlaka.
İyiye yöneliktir yani.
Evet. İyinin, Tanrı'nın görünürlükler alemindeki karşılığı adalet, adaletin tahakkuk ettiği teşkilat devlettir. O halde ahlak bireysel değildir. Ya nedir? Eflatun'da kastediyorum. Toplumcu devletçidir.
Sokrates de bireyciydi değil mi hocam?
Hayır.
Değil miydi?
Sokrates de Eflatun'un yalancısı olarak yine devlete yönelik olduğunu görüyoruz. Çok belli belirsiz. Her zaman aynı şeyi tekrar ediyorum. Nerede Sokrates bitiyor? Nerede bu başlıyor? Tam kestiremiyoruz. O yüzden de Sokrates'ten fazla söz etmeye cesaret edemiyorum. Eflatun'u biliyoruz yani şeylerini. Şimdi gerisin geriye dönüyoruz. Sinan'dan bir haritamızı rica edelim. 399'da Sokrates idam edilir. Akabinde Eflatun bir süre kaybolur, kapanır. Büyük bir yeise kapılır. Ve sonrasında Megara'ya gider. Şuralarda bir yerde. 399. Oradan büyük bir ihtimalle Batı Anadolu, Kıbrıs yoluyla Mısır'a gelir. Ve sonra Kireneya burası. Böyle yiyip çok ilgi çekici. O gün için bir devre alem seyahati. Sicilya'ya gelir. Sicilya'da, Sirakuza'da işte dostluklar edinir. Güney İtalya'ya geçer. Oradan nihayet Epiros üzerinden 387'de Atina'ya döner. Çok uzun bir süre. 12 yıl gözükmüyor Atina'da, kayboluyor. Mektuplarından anladığımız kadarıyla işte bu seyahatleri yapıyor. Kesin değil bunlar. Açık değil. Büyük ihtimalle. 387'de Atina'ya döner dönmez ilk işi aile servetinden hareketle Atina'nın biraz dışında kalan Akademia semtinde büyük bir toprak, bir arsa satın alır. Bütün servetini buraya döker. Buralarda binalar inşa edilir. Ve ilk tarihteki yüksek okul karşımıza çıkar. Semtin adından dolayı Akademia adını alır. İşte orada bir tapınak vardı, şu vardı. Her taraf kutsaldı. Yani kutsal olmayan yerler yoktu ki, bunu belirtmenin alemi yok. Uzun boylu bundan bahsederler. Orası kutsal yerde, falanca tapınak vardı filan. Bunlar lüzumsuz ayrıntılar. Her yer kutsaldı. Din dışı Avrupa medeniyeti günlerine değin, tüm dünya kutsaldı. Bu akademiyayı da akademiyada doğaya eriyor. Öncelikle geometri. Doğaya ilişkin konuları, yer bilim, yer bilim derken yeryüzüne ilişkin bilimden bahsediyorum. Buna Aristoteles daha sonra füzike veya fizyologya diyecektir. Doğa konularını. Coğrafya. Geçmiş bilgileri. Bu zamanla buna historia denilmiştir. Ama Yunanca aslında tarih demek değildir bu. Historiae, bu Latinceleşmiş hali, historiae araştırma demektir. Araştırma, inceleme demektir. Herodotos'ta geçer ilk. Tarih olarak koymuyor onu. Hep yanlış, hep söylüyorum, dünyada en zor şey dil öğrenmektir. Ya en zor üç şeyden biri dil öğrenmektir. Dili öğren, o dil, dilin ruhuna nüfuz edeceksin. Yani bundan önceki konuşmamda hatırlayacaksınız, anlam ile mana ayrımını yapmıştık. Manasına gireceksin sözlerin. Onu yapamadığın takdirde şapa oturursun. Mesela daha sonra görmeyeceğiz, yani bunu dersimiz felsefe olmadığından bu ayrıntılara girmeyeceğiz. Aristoteles'te Historia Animalia diye bir kitap vardır. Bu genellikle bizde hayvanların tarihi diye tercüme edilir yahut da bilinir, söylenir. Saçmalığın doruğudur. Hayvanın tarihi mi olur? Hayvan araştırmaları, o kastettiği bu.
Bir biyoloji kitabı yani aslında orada.
Hayvan araştırmaları. Hayvanlar üzerine araştırmalar. Neyse. Buraya historiye yazmamamın sebebi bu. Daha o zamanlar Eflatun'un kafasında ya da işte Yunan'da bu tarih olarak anlaşılmıyor. Daha sonraki Yunancalarda, Yunanca tabii çok uzun süren bir dil. Hep tahavül, değişim gösteriyor sözler. Büyük ihtimalle Hristiyan Yunancasında, tam bilmiyorum artık Yunancacılara sormak lazım, bu tarih anlamına gelmeye başlamıştır. Neyse, geçmiş bilgiler, geçmiş çağlardaki Yunan'la ilgili veya Yunan'a çok yakın olan Persler olabilir, Mısırlar olabilir. Bunlar öğretiliyor. Tam olarak bilmiyorum şeylerini.
Müfredatları.
Müfredatı. Ondan sonra ilahiyat var. Frankçesi ile teoloji. Ahlak var.
Retorik var mı?
Ha! Doğru. Belagat var. Burada dil bilgisiyle birlikte edebiyat da gösteriliyor. Dile örnek babından. Burada da sayılar ve tabii ki mantık da gösteriliyor. Ayrı bir mantık olarak geçmiyor. Çünkü şeyin Eflatun'un baş sevgilisi mantık değil. Bu geometri. Matematik. Bunun içinde geçer mantık. Daha sonra Aristoteles'in okulunda tabii ki başlı başına bir bahistir mantık. Orada da matematik geriye düşecek. Yahut da çok az ele alınacak. Burada bu geometri Pitagoras'ın çok etkisiyle İlahiyatla bağlantılıdır. Demin anlatmıştım. Anlattığım sebeplerle. İlahiyat derken Eflatun kendi ilahiyatını anlatmaz. Çok önemli bir nokta. Vahdet vahiy din anlamında anlatmaz. Yunan'ın dinini anlatır.
Bir din kurucu değildir yani.
Bu muazzam bir bilinç ve haddini bilmedir. Çünkü Timaios da bunu bize çok açık söylüyor. Fikirlerini bildiriyor. Orada bulunan zevata. Sonunda da diyor ki bu bir sırdır diyor. Fahş edilmemesi lazım. Bu aramızda kalsın. Esas aldığı her konuda olduğu gibi dinde de toplumsal olandır. Topluma ilişkin olandır. Orada çok tanrılı bir din var. Anlaşılıyor mu burası?
Mütedeyyin bir tavır görüyoruz.
Sertlikleri var.
Ya daha çok dindar diyecektim.
Sertlikleri var. Kanunlardan bahsettim size. Kanunlarda Tanrı'nın varlığını bırak, sıfatlarını reddedenlere ne yapmalı diye soruyor. Birisi, Sokrates yoktur orada. Atinalılardan galiba birisi. Öbürü de şey diyor. İdam edilmeli. Bunun üzerine kaç kere idam edilmesi gerekir tartışması başlıyor. Ve çok açık sıfatlardır bunlar işte. Rablığı, ondan sonra rahimliği vesaire. Ya o bakımdan çok mütedeyyin de diyemeyiz. Yani bir dindarlığı, açık bir dindarlığı var. Bir sertliği var diyelim. Akademiya şeylere çok riayet ediyor. Günün dinine, işte bayramlar, ondan sonra kutlamalar, ibadetler, bunlar hepsi akademiyada yer alıyor.
Ama bir yandan da mesela bu Homeroslardan gelen din algısıyla da mücadele etmiyor mu?
Hayır.
Yani şöyle diyor ya.
Yanlış algılarla mücadele ediyor.
Onu demek istedim.
Tanrıların ahlaksız görülebilecek tavırlarının dine ait olmadığını, bizim bugün de hala yaptığımız bir şey, şu şu şu şu şu şu konular Müslümanlıktan olmamalı. Herhalde bu sonradan sokuşturulmuş şeylerdir dememiz gibi. Biliyor muyum? Ya şimdi bunun ayrıntısına girmenin alemi yok. Kirletmeler var diyoruz. Başka dinlerle ilgili olarak da işte Yahudilikle falan da işte bunlar sonradan katılmış olması lazım gibi tanrıların edepsizlik edecek etmeleri mümkün değil. Söz konusu değil. Bununla mücadele ediyor. Bu doğrudan dinin özünden hareketle yapmıyor bunu.
Hocam burada bir şey sorabilir miyim? Şimdi benzer şeyleri Sokrates de yaptı. Onu idam ettiler. Ya Platon bunun çok daha biçimsel ve kurumsal bir şekilde yaparken ona niye bir şey yapmadı Atinalılar?
Korktu mu diyorsun?
Yani Atinalılar niye Platon'a bir şey yapmadı da Sokrates'e yaptı? Bu soru benim kafamı kurcalıyor. Çünkü aynı şeyin davasını güdüyorlar gibi geliyor bana.
Hayır. Sokrates bunu aşikar biçimde yaptı. Paldır küldür yaptı. Sadece dinde de değil, insanların hatalarını, zaaflarını suratlarına çarptı. İnsanların büyük bir kısmı bunu tahammül edemez. Yani sen şöyle geçiniyorsun, böyle geçiniyorsun ama sen aslında bir eşeksin demeye getirdi. Ve bunu kendisine söyletti adamın. İroni dedikleri bu. Sorduğu sorular öylesine ustalıkla hazırlanmış ki adam getirdiği cevaplarla batağa saplanıyor. Hala bugün biz yanlış yorumluyoruz birçok ironiyi. Hala yanlış yorumluyoruz. Adamları bir yerden sonra tepesi atıyor tabii. Yani şey değil. Artı Sokrates'in getirdiği son derece sert bir müeyyide, Eflatun işte bunu olduğu gibi üstleniyor, kanuna mutlak surette uyacaksın. Kanunun dışına adımını atmayacaksın. İdamına yol açan da budur. Sana seçenek sunuyorlar kardeşim. Gel diyorlar, seni vatandaşlıktan atalım, çek git buradan, kurtul. Lan diyor, bundan daha aşağılık bir şey mi olur? Bundan rezil bir şey mi olur? Devletinin kovduğu adam mı olacağım ben? Ölüm zaten bir son değil. Daha güzel bir yere gideceğim diyor. Bu böyle devletinin kovduğu aşağılık bir adam olmaktansa. Öbür tarafta ahirette keyif sürerim diyor. Güzel bir hayata kavuşurum diyor. Dediği bu. Hanun niye bu kadar önemli? Burada çıkıyor işte. Çünkü devletin, devlet hayatının temel sütunudur kanun. Temel sütunudur. Devletten önce, devletin olmadığı yerde, bunu 10 kere söyledik, tekrarladık, kanun yoktur. Kanunla birlikte Tanrı'nın belki zatına en yakın olan sıfatı adalet tecelli etmektedir. Devlet dışındaki toplumlarda, topluluklarda öznel gerekçeler insanların sınıflanmasına yol açmaktadır. Akrabalık, aynı kandan gelme, ondan sonra işte obadaş olma, tamam mı? Bunlar benim gayretimle olan şeyler değil. Bunların daha sonraki çağlarda devamları var. Okuldaş olmak, aynı tarikattan olmak, hemşeri olmak gibi. Kanunun gözettiği olay senin iradene dayalı olarak hayırlı işler görmendir. Kendi iradene dayanıyorsun. Kanına, onuna, bununa, doğduğun şehre bilmem, aileye filan falan değil. Ne dedik? Eflatun'un ideal devleti aristokrattır dedik. Bu nedir? En iyilerin idaresi. Soy değil. En iyilerin idaresi. Onu da önümüzdeki konuşmamızda bunu açacağız. En iyilerin idaresi ve bununla birlikte tabii ahlakı yeniden ele alacağız.
Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Evet, bu sefer saatime tam tamına bağlı kalarak sonlandırayım dedim. Saygılarımız ve sevgilerimizle huzurlardan ayrılalım. Podcast dinle.